Ayrım 27, Göze Göz, Dişe Diş Diyen Kız, David Lagercrantz, sayfa 313. Faria Kazif Rodberga kadın hapishanesinin ziyaretçi odasında oturuyordu. Karşısında cinayet masasından Sonia Modik ve avukatı Annika Giannini vardı. Hava oldukça gergindi. Annika Bashir'in Cemal cinayetinin arkasında olduğunu itiraf ettiği görüntüleri bir defa daha gösterdi. Hareket analizinin nasıl yorumlanacağını anlattı. Halil'in de ayrıntılar vererek Cemal'ı trenin önüne ittiğini itiraf ettiğini söyledi. Seni ancak böyle kurtarabileceğini sanıyordu Faria. Kendini de seni sevdiğini söyledi. Faria cevap vermedi. Bilmediği şeyler değildi. Bağırmak istiyordu. Beni seviyor mu? Ben ondan nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyordu. Ama tek gerçeğin bu olmadığını da biliyordu. Uzun süredir susma nedeni de buydu. Halil ona ne kadar kötülük etmiş olursa olsun onu koruma içgüdüsüne de karşı koyamamıştı. Daha çok annesi için yaptığını düşünüyordu. Halil'e sahip çıkacağım diye annesine söz vermişti bir zamanlar. Ama artık koruyacak bir şey kalmamıştı. Kalmış mıydı? Dişlerini sıktı, karşısındaki kadınlara baktı. Videoda duyulan ses Lisbeth Salander'in mi dedi? Evet. Durumu nasıl? İyi, senin için çok şeyi göze aldı. Faria yutkundu, cesaretini toplayıp anlatmaya başladı. Odaya törensi bir hava çöktü. Bir şahit yahut şüpheli uzun süre sustuktan sonra konuşmaya başladığında hep böyle olurdu. Annika ile Sonia bütün dikkatlerini Faria'ya vermişlerdi. Ne koridorda çalan dahili telefonun sesini ne de gittikçe artan bir heyecanla konuşan gardiyanları duyuyorlardı. Ziyaretçi odası aşırı sıcaktı. Sonia Modik alnındaki terleri sildi. Faria Kazi'nin şimdi iki defa söylediği bir şeyi tekrarladı. Benzer ama aynı değil de eksik bir şeyler vardı sanki. Yani durumun biraz düzeldiğini düşünüyordun. Ağabeylerinin yumuşadığını, her şeye rağmen bir parça özgürleştiğini. Tam olarak ne düşünüyordum bilemiyorum dedi Faria. Perişan haldeydim ama özür dilediler. Ahmet ile Bashir daha önce benden hiç özür dilememişlerdi. Ölçüyü kaçırdıklarını söylediler, utandıklarını. İstedikleri tek şeyin saygı duyulacak bir hayat yaşamam olduğunu, cezamı yeterince çektiğimi, bana bir radyo verdiler. Bunun bir hile olacağını hiç düşünmedin mi? Bunu hep düşündüm. Okuyup duyduğum olaylar vardı. Bir sürü kız güvende olduklarına inandırılıp sonra da öldürüldüler. Bunun yüksek bir olasılık olduğunu biliyordum. Bashir'in beden dilini okuyor korkuyordum. Uyumaya zar zor cesaret ediyordum. Midemde hep bir yumru vardı. Ama ne yaparsın, bir umut işte. Yoksa dayanamazdım. Cemal'ı çılgınlar gibi özlüyordum. Bu yüzden umut ediyordum. En çok bu yüzden umut ediyordum. Cemal'ın dışarıda bir yerlerde olduğunu, benim için savaştığını düşünüyordum. Sabırla bekledim. Her şeyin daha iyi olacağı hayaline kapıldım. Halil herhalde delirmişti. Koşu bandının üzerinden inmiyordu. Akıl alır gibi değildi. Gece yarılarına kadar makinenin sesini duyuyordum. Vız, vuz. Çıldıracak gibiydim. Nasıl dayandığını anlayamıyordum. Duracak gibi değildi. Arada bir gelip beni kucaklıyor, yüzlerce kez af diliyordu. Onu koruyacağımı söyledim. Cemal ve arkadaşlarının ikimizi de kurtaracaklarını. Belki, bilemiyorum. Şimdi söylemesi çok zor. Açık olmaya çalış. En önemlisi bu diye araya girdi Sonia Modik. Üslubu beklenmedik ölçüde keskindi. Annika Giannini saatine baktı. Gergin bir ifadeyle saçını düzeltti. Üslubuna dikkat et dedi Sonia'ya sert bir sesle. Durum ne kadar açık ve anlaşılırsa Faria da o kadar açık ve anlaşılır. Koşullar hesaba katıldığında hayranlık uyandıracak kadar net konuştuğunu düşünüyorum. Ben yalnızca anlamaya çalışıyorum dedi Sonia. Faria bir şeyler olacağını anlamış olman gerek. Halil'in çok gergin, çok heyecanlı olduğunu söyledin. Bayılana kadar antrenman yaptığını... Ruhsal durumu çok berbattı. O da mahkumdu. Yine de kendini daha iyi hissetmeye başladığını sanıyordum. Sonra bakışlarını düşündüm. Nasıldı? Çaresiz, köşeye kıstırılmış av hayvanı gibi bakıyordu. Ama o zaman anlamak istemedim. Kardeşlerinin 9 Ekim akşamı evden çıktıklarını duymadın mı? Uyuyordum. Daha doğrusu uyumaya çalışıyordum. Gece yarısı döndüklerini, mutfakta fısıldayarak konuştuklarını hatırlıyorum. Ne konuştuklarını duyamamıştım. Ertesi gün bakışlarında bir tuhaflık vardı. Ben bunu hayra yordum. Cemal herhalde yakınlarda dedim. Öyle hissediyordum. Zaman geçtikçe durum daha tuhaf ve sinirli bir hal aldı. Karanlık çökmüştü. Ahmet'e baktım. Anlattığım gibi işte. Pencere kenarında duruyordu. Sinirli, tehditkar bir hali vardı. Öfkeyle soluyordu. Göğsümde bir ağırlık hissettim. Ahmet işte o zaman söyledi. Öldüğünü. Önce kimden bahsettiğini anlayamadım. Cemal öldü diye devam etti. Dünyam karardı. Sanırım dizlerimin üzerine çöktüm. Hala anlayamamıştım. Şok olmuşsun dedi Annika. Ama her nasılsa çok kısa bir sürede inanılmaz bir güç bulmuşsun diye ekledi Sonya Modik. Ne olduğunu anlattım ya. Doğru söylüyor, anlattı dedi Annika. Bir daha dinlemeyi çok isterim. Birden Halil de geldi dedi Farya. Belki hep oradaydı, bilemiyorum. Bağırarak Cemal'ı ben öldürdüm dedi. Ben bir şey anlamadım. Benim için yaptığını söyledi. Yoksa beni öldüreceklermiş. Benimle Cemal arasında seçim yapmak zorunda kalmış. İşte güç o zaman geldi, o öfke. Beni ateşledi. Ahmet'e doğru atıldım. Niçin Halil'e değil? Çünkü ben... Çünkü sen... Çünkü her şeyi anlamış olmalıyım. Nasıl yani? Halil'in sana olan sevgisini kullandıklarını mı? Onu buna zorladıklarını, benim hayatımı Cemal'ın hayatını mahvettikleri gibi onun da hayatını mahvettiklerini... Bu yüzden zıvanadan çıktım. Çıldırdım. Bunu anlayamıyor musun? Bunu anlıyorum dedi Sonya. Gerçekten anlıyorum. Ama anlamakta zorlandığım şeyler var. Her şeyden önce sorguda susman, intikam almak istediğini söyledin. Ahmet'i pencereden iterek intikam aldığını söyledin. Başir'den de intikam alabilirdin. Haydud'un büyüğü ne de olsa oydu. Cinayetten içeri attırabilirdin onu. Bizden yardım isteyebilirdin. ''Siz anlamıyorsunuz.'' sesi çatladı. ''Biz neyi anlamıyoruz?'' ''Hayatımın Cemal'la son bulduğunu, Halil'i de hapishaneye attırırsam elime ne geçecekti?'' ''Ailedeki tek...'' Gözünü kapıya dikti. ''Ailedeki ne?'' ''Sevdiğim tek insan.'' ''Ondan nefret etmelisin, hayatının aşkını öldürdü.'' ''Nefret ettim, sevdim, nefret ettim, bunu anlamak o kadar zor mu?'' Annika Canlini, kızın dinlenmesi için sorguya son vermeleri gerektiğini söylemeye hazırlanırken kapı açıldı. Hapishane müdürü Richard Fager, Sonya Modik'le konuşmak istiyordu. Sonya Modik, hapishane müdürünün karizmasını çizen ciddi bir şey olduğunu anlamıştı. Adamın lafı uzatmasından rahatsız oldu. Bir sürü ayrıntıya girip çıkıyor, bir türlü konuya gelmiyordu. Sanki bir şey açıklamaktan daha çok savunma peşindeydi. Gardiyanlardan, güvenlik kameralarından, metal dedektörlerinden, Benito'nun durumunun ne kadar kötü olduğundan bahsetti. Kafatasında hasar vardı, beyin sarsıntısı geçirmişti, çenesi kırılmıştı. ''Yani hastaneden kaçtı mı, bunu mu demek istiyorsun?'' dedi Sonya. Kaçmıştı ama müdür devam etti. ''Hiç kimse bunu yapabileceğini beklemiyordu.'' dedi. ''Bütün ziyaretçilerin üzerleri aranmış, en azından aranması gerekiyormuş. Ama bölümün bilgisayar sistemine bir şey olmuş. Birden çökmüş, bir takım tıbbi cihazlar da çalışmamış, durum ciddi bir hal almış. Doktorlar, hasta bakıcılar sağa sola koşmaya başlamış.'' İşte tam o anda takım elbiseli üç adam ortaya çıkmış. Bir hastayı ziyaret edeceklerini söylemişler. Aynı bölümde yatan ABB şirketinden bir mühendisin adını vermişler. Sonra her şey hızla olup bitmiş. Adamlarda Munchaku'lar varmış. O anda Richard Fager bu aptal adam Munchaku'nun ne olduğunu anlatmaya kalktı. Dövüş sporlarında kullanılan tahtadan karate çubukları. Sonya elini sallayarak onu susturdu. Ne oldu? Adamlar gardiyanları etkisiz hale getirip Benito'yu almışlar. Sahte plakalı gri bir yük minibüsüyle kaçmışlar. Adamlardan birinin kimliği tespit edilmiş. Esbjörn Falk, Svavelsjö MC'den, motosiklet kulübü adı altında bir suç örgütü. Svavelsjö MC ne biliyorum diye araya girdi Sonya. Şimdiye kadar ne yaptınız? Polis teşkilatı ülke çapında harekete geçirildi. Basına da bildirdik. Alvar Olsen'i koruma altına aldık. ''Peki Lisbeth Salander?'' ''Onunla ne ilgisi var?'' ''Aptal!'' diye omurdandı Sonya. Durumun acil olduğunu, hemen gitmesi gerektiğini söyledi. Hapishaneden çıkarken Bublanski'yi aradı. Benito ve Farya Kazi ile ilgili bilgi verdi. Bublanski, Farya'nın anlattıkları ile ilgili kısa bir özet dinledikten sonra kim bilir ne düşünerek bir Yahudi atasözü söyledi. İnsan gözün içini görebilir ama kalbin içini her zaman göremez. 18. bölüm 22 Haziran. Dan Brody bugün de işe geç kalmıştı. Endişeli ve keyifsizdi. Karanlık düşünceler peşini bırakmıyordu. Ama şimdi daha iyi giyinmişti. Açık mavi keten bir takım tişört, spor ayakkabılar. Leo'yu düşünerek bir ger yalska atağında yürürken güneş etkisini göstermeye başlamıştı. Birden fren yapan bir arabanın tekerlek gıcırtılarını duydu. Tıpkı fotoğraf müzesinde olduğu gibi sendeledi, nefes almakta zorlandı. Yine de yürümeye devam etti. Tekrar anılara gömüldü. Birlikte geçirdikleri Aralık ayı zaman zaman acı ve kıskançlık hissetse de hayatının en mutlu zamanlarıydı. Leo ile birlikte durmadan çalmış ve konuşmuşlardı. Daireden dışarı hiç birlikte çıkmamış, aralıklarla çıkmışlardı. Bir plan yapmışlardı. Raquel Grites'la yüzleşeceklerdi. Kadının bir şeyler sezip şüphelenmemesi için çok dikkat edeceklerdi. 1,5 yıl önce Aralık ayı. Leo Noel yemeği için restoranda ayırttığı masayı iptal etmiş, Raquel'i 23 Aralık saat 1'de evine davet etmişti. Kardeşler buluşma gününü beklerken kimlik oyunlarını oynuyorlardı. Şehirde gezerken ikisi de Leo'ydu. Bu oyun onları inanılmaz eğlendiriyordu. Dan Leo'nun takım elbiselerinden, gömleklerinden, ayakkabılarından giyiniyordu. Saçlarını aynı tarz kestirmişlerdi. Komik, taklit ve teatral jestlerle rollerine çalışıyorlardı. Leo, Dan'in Leo rolünü oynarken kendisinden daha ikna edici olduğunu söylüyordu. Sanki karaktere daha derinlemesine giriyorsun. Leo iş saatlerini iyice azaltmıştı. Yalnızca bir akşam meslektaşlarıyla Richard restoranında buluşmuş ama eve erken dönmüştü. İşaret parmağı ile baş parmağını birbirine iyice yaklaştırmış, Malin Frode'ye durumu açık edip buluştuğumuzu anlatmama bu kadarcık kalmıştı demişti. Anlatmadın değil mi?
Yok, anlatır mıyım? Sanırım birine aşık olduğumu sandı.
Üzüldü mü?
Çok değil.
Dan Leo'nun eşinden ve Alfred Ögren'deki işinden ayrılmak üzere olan Malin'le flört ettiğini biliyordu. Leo Malin'in ona aşık olmadığını söylüyordu hep. Blomqvist'e aşık olduğunu düşünüyordu. Leo da muhtemelen ona aşık değildi. Daha çok bir oyun diyordu. Belki oyun bile değildi. Takılıp gidiyorlardı işte. Leo ile Dan durmadan olayları değerlendiriyor, fikir alışverişinde bulunuyor, anılarından ve dedikodulardan bahsediyorlardı. Aralarında hiçbir şeyin bozulmayacağını düşündükleri bir anlaşma yapmışlardı. Dan, Raquel Grites'la karşılaşmaya nasıl bir dikkatle hazırlandıklarını hatırlıyordu. Ne yapacaklarını en ince detaylarına kadar gözden geçirmişlerdi. Dan saklanacak, Leo Raquel'i önce dikkatli sonra atak bir tavırla sorguya çekecekti. Bir gün önce 22 Aralık'ta Malin Frode evinde bir veda partisi düzenlemişti. Dan gibi Leo da küçük mekanlarda düzenlenen eğlencelerden hoşlanmıyordu. Çok gürültü oluyordu. Partiye gitmeyecekti. Aklına bir fikir gelmişti. Dan'a Alfred Ögren'deki odasını gösterecekti. Şirkette kimse olmazdı. Çoğu Malin'in partisine giderdi. Üstelik cuma akşamı olduğundan hiç kimse mesaiye kalmazdı. Hem Noel yakındı. Dan fikirden hoşlandı. Leo'nun iş yerini merak ediyordu. Akşam saat 8'de 10 dakika arayla evden çıktılar. Önce Leo çıktı. Çantasına bir şişe burgonya şarabı ve bir şişe şampanya koymuştu. Dan Leo gibi giyinmişti. Bir tek takım elbisesinin rengi daha açık, paltosunun rengi daha koyuydu. Hava soğuktu, kar yağıyordu, kutlama yapacaklardı. Ertesi gün Grites'la yüzleştikten sonra yaşadıklarını herkese anlatacaklardı. Dan'in bütün itirazlarına rağmen Leo ona büyük bir bağış yapma sözü verdi. Aramızdaki eşitsizlik son bulacak dedi. Banka hayatına ve Alfred Ögren'deki sıkıcı işe elveda diyecekti. Birlikte müzik yapacaklardı. Uzun bir süre iyi bir akşam geçirdiler, içtiler, kadeh tokuşturdular. Havada sözler uçuşuyordu. Yarın diyorlardı. Yarın. Yine de aksi bir şeyler oldu. Dan bunu Leo'nun Alfred Ögren'deki odasına bağladı. Odanın tavanına Rönesans melekleri resmedilmişti. Duvarlarında yüzyılın başından tablolar asılıydı. Kıyıda köşede Çin vazoları vardı. Çekmecelerin kulpları altın sarısıydı. Her şey çok gösterişli, çok parıltılıydı.
Ben tuhaf bir kışkırtma duygusuna kapıldı. Kardeşini iğnelemeye başladı. Odan da bayağı şaşalıymış dedi.
Biliyorum dedi Leo. Utanıyorum bu odadan. Hiç hoşlanmadım. Babamın odasıydı.
Ben bir adım daha ileri gitti. Yine de beni hevesle buraya getirdin öyle mi? Bütün bu lüksü gözüme sokarak aşağılamak istedin.
Hayır hayır lütfen yanlış anlama dedi Leo. Ben yalnızca hayatımı göstermek istedim. Adaletsiz bir durum olduğunu biliyorum.
Adaletsiz? Ben sesini yükseltti. Adaletsiz sözcüğü artık yetmiyordu. Daha fazlasıydı. İğrenç bir durumdu. Bütün sınırların aşıldığı bir yerde tartıştılar. Dan Leo'yu suçladı, sakinleşti, özür diledi, tekrar saldırıya geçti. Hangi aşamada olduğunu söylemek çok zor ama birden tamiri imkansız bir kırılma yaşanır gibi oldu. Aslında baştan beri olan, dışa vurulmayan, buluşmanın baş döndürücü mutluluğunun gölgesinde kalan bir şey açığa çıktı. Yalnızca bir yaranın kabuğunu kaldırmakla kalmadı, bütün bir resmi değiştirdi.
''Bu kadar şeye sahipsin ama yine de sızlanıp duruyorsun.'' Annem beni anlamadı. Babam hiçbir şeyin farkında değil. Müziğe vaktim olmadı. Yazık bana, zavallı zengin ben. Bu tür şeylerin kelimesini bile duymaya tahammülüm kalmadı, anlıyor musun? Ben dayak yedim, aç kaldım, hiçbir bokum yoktu. Bana ait minnacık bir şeyim bile yoktu. Oysa sen...
Dan'in bütün bedeni sarsıldı. Ne olduğunu bilemiyordu. Belki sarhoş olmuşlardı. Belki yaşadıklarındandı. Ama Leo'yu suçladı. Bokun teki, sahte bir aptal olduğunu söyledi. Depresyonlarıyla ilginç adam havalarına bürünen bir züppe. İçinden birkaç Çin vazosu kırmak geldi ama kapıyı çarparak çıkıp gitti. Nereye gideceğini bilmiyordu. Saatlerce dolaştı, üşüdü, ağladı. En sonunda Skeps Ormen'deki pansiyona döndü, orada uyudu. Ertesi gün saat 11'de Leo'nun Flora Gatan'daki dairesine döndü. Kardeşini kucakladı, özür diledi. Leo da ondan özür diledi ve Raquel Grice'la karşılaşmaya hazırlandılar. Ama havada henüz açıklığa kavuşmamış bir şey vardı. Olacakları etkileyecek bir şey. Dan 1,5 yıl sonra Smallland Gatan'a giderken olanları hatırlayıp yüzünü buruşturdu. Konstners Bar'ın restoranını geçip Normal Storge'ye çıktı. Sıcak, buğucu bir hava vardı. Saat sabahın 10'uydu. Dan kendini iyi hissetmiyordu. İsveç'in en ünlü araştırmacı gazetecisiyle karşılaşmaya hiç hazır değildi. Raquel Grice ile Benito Anderson, sadistikleri ve sağlıklarının bozuk olması dışında hiçbir benzerlikleri yoktu. Lisbeth Salander ile buluşmaya hazırdılar. Bu iki insan birbirinin varlığından haberdar değildi. Kazayla karşılaşacak olsalar büyük ihtimal birbirlerine nefretle bakarlardı. Ama Lisbeth'i etkisiz kılma konusunda eşit ölçüde kararlı ve azimliydiler. İkisinin de kendi ağı vardı. Benito Svavelsio MC'nin bir kanadıyla yakın ilişkideydi. Bunlar aracılığıyla Lisbeth'in kız kardeşi Camilla ve hacker arkadaşlarından Lisbeth hakkında sürekli bilgi alıyordu. Raquel Grice'ın arkasında da teknolojik yetenekleri yüksek bir teşkilat vardı. Raquel Grice'ın en büyük avantajı kanser hastalığına rağmen irade gücünü ve ihtiyatı elden bırakmamasıydı. Geçici olarak Kungsholmen'de bir otele yerleşmişti. İşlerin felaket bir yere gittiğini çok iyi biliyordu. Aslında bunu bekliyordu. Yaklaşık 1,5 yıl önce işlerin çığırından çıktı. O 23 Aralık'tan beri bekliyordu. O zaman ne yapılması gerekiyorsa onu yapmıştı. Başka bir çözüm yoktu. Çok tehlikeli bir kumar oynamıştı. İşte şimdi yine hazırdı. Aslında işe Salander ve Kanter Borg'la başlamayı çok isterdi. Ama kadınlara ulaşmak kolay değildi. Bu yüzden Daniel Brolin'den başlamaya karar vermişti. En zayıf halka oydu. Şimdi Hamgatan'daki NK mağazasının önünden geçme nedeni buydu. Üzerinde gri ince bir etek, gri bir ceket ve siyah pamuklu bluz vardı. Mide bulantısı ve ağrılarına rağmen kendini güçlü hissediyordu. Ama sıcaktan bunalmıştı. İsveç nereye gidiyordu? Gençliğinde böyle sıcak yazlar yoktu. Sanki tropik iklimdeydiler. İnsan kafayı yerdi. Her tarafından ter boşanıyordu. Yapış yapıştı. Dişini sıktı, belini doğrulttu. Kaldırım kenarında kazı çalışması yapan mavi tulumlu iki işçinin yanından geçerken boğucu, pis bir koku çarptı burnuna. Normans Gustorge'ye doğru devam etti. Alfred Ögren şirketine girmek için acele ederken birini gördü ve derin bir endişeye kapıldı. Mikael Blomqvist. Daha önce de Scandstool'da Hilda'nın oturduğu apartmanın merdiven sahanlığında karşılaşmışlardı. Şirketin kapısından içeri giriyordu. Raquel bir adım geriledi, Benjamin'i aradı.
27. ayının sonu. Sayfa 325.